Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1401, Hicri Kameri 11 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 2 Şubat 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam İnkılabı Zaferinde Velayet-i Fakih'in rolü ve İlahi Önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Meclis Başkanı gücü halk üretiyor dedi. Dünya İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri İslam İnkılabı dünyanın atmosferini değiştirdi dedi. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bildiride İran milleti kendi devrimi ve toprak bütünlüğünden yana dimdik ayakta ifadesine yer verdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan son raporunda İran aleyhinde yeni iddialar gündeme geldi. Ve İsfahan'a saldıran mini İHA'ların kimliği belirlendi. Şimdi haberler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun türbesindeki Şafak'ta 10 gün kutlamalarının başında İran'ın bugünkü gücünün düşmanlara karşı askeri araçlara ve güçlü zaferlere dayanmasına değil, insanların bu gücü ürettiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibah bu törende yaptığı konuşmada halkın varlığı olmadan İslam İnkılabı'nın bir anlamı olmadığını ve bu devrimin temelini halkın oluşturduğunu ifade etti. Galibah halkçılığı İmam Hümeyni Rahmetullah'ın İslam İnkılabı'nda amaçladığı göstergelerden biri olduğuna işaretle İslam İnkılabı her İranlı vatandaşının kalbinde yer alıyor ve bugün halk yetkililerden devrimin tüm hedeflerinin dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesini talep ediyor açıklamasında bulundu. Galibaf, akıl, maneviyat ve adaleti İmam Hümeyni'nin ekolünün temel dayanıkları olarak sıraladı ve 1979 devriminde imamın ve halkın zaferinin sebebinin ilahi geleneklere dayandığını belirtti. İmam Hümeyni'nin tüm İslam toplumlarında mücadele ve birlik ruhunu vermeyi başardığını belirten Galibaf, bugün Müslümanların şerefi ve İslam'ın yeniden ihyası hiç şüphesiz İmam Hümeyni ve şehitlere borçludur dedi. Dünya İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri İmam Hümeyni'nin İran'a gelişinin yıl dönümünü kutlayarak İslam devriminin dünyanın atmosferinde değişikliğe neden olduğunu söyledi. Dün Hicri Şemsi takvimle 12 Vehmen 1401'e tekabül eden 1 Şubat 2023 tarihi İran İslam İnkılabı'nın şafakta 10 gün kutlamalarının başlangıcıydı. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari dün çarşamba İmam Hümeyni Rahmetullah'ın İslami İran'a gelişinin yıl dönümünü kutlayarak İslam İnkılabı ekolünün 4. 10 yılı Hac Kasım Süleymani'nin adını taşıyan bir ekol olarak gündeme geldiğini belirtti. Şehriyari şunları söyledi. Düşman Hac Kasım'ın mektebinin önüne geçmek için her türlü çabayı sarf etmiş ve Amerika'nın başını çektiği batılı bireyci liberal ekolü desteklemiş ve bu iki ekolü karşı karşıya getirmiştir. Dünya İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri ayrıca Batı toplumlarındaki ahlaki konulara işaretle ailede batılı ergen için güvenilir bir merkez yoktur ve bu aile temelinin bozulmasından kaynaklanmaktadır dedi. Hüccetül İslam Şehriyari, Senendec'de ilk İslami Vahdet Bölgesel Konferansı'nın düzenlenmesine işaretle Irak'ın İslami Vahdet Bölgesel Zirvesi'nin bir sonraki destinasyonu olacağını sözlerine ekledi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Şafak'ta 10 gün kutlamalarının gelişi münasebetiyle yayınladığı bildiride düşmanların tüm kötülüklerine rağmen İran milletinin devriminde, dininde ve toprak bütünlüğünde dimdik ayakta olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bu bildirisinde 100 yılın en asil ve halkçı devrimi olan İran İslam İnkılabı'nın maddi ideolojilere meydan okuduğunu ve özellikle İslam dünyasında büyük gelişmelerin kaynağı olduğunu belirtti. Bildirinin devamında şu ifadeler yer almıştır. İmam Hümeyni Rahmetullah, İslam'a sarılarak ve batıya bağımlılığa, sömürge anlaşmalarına ve kapitülasyona karşı çıkarak İran'ın tarihi azametini yeniden canlandırdı ve İslam'ı İranlıların haysiyet ve bağımsızlığının anahtarı ve sırrı olarak gördü. Bu yıl Büyük İran halkı İslam İnkılabı'nın Şafak'ta 10 gün kutlamalarını öyle bir dönemde karşılıyor ki son birkaç ayda İslami İran, Amerika, Siyonist rejim ve bazı Avrupa ve bölge ülkelerinin terörist grupların desteği ve tüm istihbarat, medya ve operasyonel tesislerin istihdamı tarafından tasarlanan ve yönetilen topyekün hibrit bir savaşla karşı karşıya kaldı. Ancak İran milleti düşmanların tüm kinlerine rağmen devrimden, dinlerinden ve toprak bütünlüğünden yana dimdik ayakta durdu. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi daimi temsilcisi, batılı ülkelerin yetkililerinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık konusundaki pasifliğini eleştirerek, Kur'an'a saygısızlık ve İslamofobinin batılı ülkeler tarafından normalleştirilmesine izin vermemeliyiz, dedi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nde İslam ülkelerinin büyükelçileri ve daimi temsilcileri Salı günü İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bazı Avrupa ülkelerinde son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla başa çıkmak için önerileri gözden geçirmek ve toplu eylemleri koordine etmek için bir toplantı düzenlediler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'de Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ali Bahreyni bu oturumda bu eylemleri şiddetle kınarken İslam ülkeleri halkının uluslararası arenadaki sesi olmalı ve Kur'an'a saygısızlık, İslamofobi ve nefret söyleminin batılı ülkeler tarafından temelsiz ifade ve düşünce özgürlüğü iddiaları kisvesi altında normalleştirilmesine izin vermemeliyiz diye kaydetti. Bahreyn'i batı ülkelerinin yetkilileriyle uluslararası kuruluş yetkililerinin eylemsizliğini de eleştirerek bu sessizlik İslamofobi sürecine rıza ve teşvik olarak değerlendiriliyor vurgusunda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı son raporunda İran aleyhinde yeni iddiaları gündeme taşıdı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Bu raporda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın Fordo tesislerinde %60 saflıkta uranyumu zenginleştiren iki kademeli IR-6 santrifüj dizisi arasındaki bağlantıda habersiz bir değişiklik yaptığını iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporun devamında bu iki santrifüj arasındaki bağlantının nasıl değiştiğine dair bir açıklama yapmadan bu santrifüj dizilerin İran'ın ilan ettiği faaliyet şeklinden önemli ölçüde farklı bir şekilde birbirine bağlandığını iddia etti. Uluslararası kuruluş raporun başka bir bölümünde bu eylemin İran'ın koruma anlaşması kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmadığını ve bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Fordo'nun yakıt zenginleştirme tesisi için koruma önlemi yaklaşımlarını düzenleme ve tesiste etkili koruma önlemleri uygulama becerisini baltaladığını iddiasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzalayıcılarından biri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi olarak nükleer teknolojiye barışçıl amaçlarla erişme hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. İsfahan'da İran Savunma Bakanlığı'na ait bir atölye kompleksine düzenlenen saldırı sırasında savunma birimleri tarafından vurulan mini İHA'lardan birinin kalıntılarının teknik incelemesi İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik kurumlarına önemli bilgiler sağladı. Cumartesi akşamı İran Savunma Bakanlığı'nın İsfahan'daki atölye komplekslerinden biri mini İHA'ların saldırısına uğradı. Bunlardan biri kompleksin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer iki İHA savunma tuzaklarına takılıp patlatıldı. Nur News'un raporuna göre bu mini İHA'nın gövde bileşenleri, motorları, güç kaynağı ve navigasyon sistemi incelenip mevcut örneklerle eşleştirilerek üreticisi kesin olarak belirlenmiş ve önemli ipuçları ortaya çıkarmıştır. 3 yıl önce bu atölye kompleksi son saldırıya benzer şekilde tamamen başarısız olan birkaç mini İHA saldırısına uğradı. İran Sanayi Madencilik ve Ticaret Bakanı, İran'ın dünyada çelik üretiminde ilk 10 sırada, ilk 10 ülke arasında 7. sırada yer aldığını söyledi. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti acımasız yaptırımlara ve ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi önündeki sayısız engellere rağmen çelik üretimi de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel alanlarda dünyanın en İyileri arasında yer almayı başardı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid Rıza Fatemi Emin dün çarşamba günü İran hükümeti toplantısının oturum aralarında şunlar söyledi. 2022 yılında İran'daki çelik üretiminin büyümesi çelik miktarı bakımından ilk 10 ülke arasında en çok büyüyen ülke oldu ve ilk 10 çelik üreticisi ülke arasında en yüksek büyümeyi biz yaşadık dedi. İran Sanayi Madencilik ve Ticaret Bakanı İran'ın çelik üretimi alanında dünyada 7. sırada yer aldığını da sözlerine ekledi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Eylül 2022'de İran yetkililerinin eylem ve açıklamalarının Erivan ile Bakü arasındaki durumun daha da kötüleşmesini önlemede çok yardımcı olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın raporuna göre Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kastanyan, El Monitor ile yaptığı röportajda şunlar söyledi. Eylül ayında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a saldırdığında daha büyük saldırılara hazırlandığına dair bilgimiz vardı. Ancak İran yetkililerinin eylemleri ve açıklamaları durumun daha da kötüye gitmesini engellemekte yardımcı oldu. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'dan silah almanın Erivan'ın gündeminde olmadığını vurgulayarak Bakü'nün hedefleriyle ilgili Dağlık Karabağ bölgesinde etnik temizlik, bölgede yaygın askeri gerilim oluşturmak ve son olarak Ermeni tarafını sınır ötesi bir koridor oluşturmaya zorlamak gibi 3 konuya değindi. Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya üyeliğine kesin olarak karşı çıktığını açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ülkesinin güncel meselelerine işaretle İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na üyelik sürecini de ele aldı. Erdoğan, Bizim görüşümüz Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinden yanadır ve buradan İsveç'in boşuna uğraşmamasını bildiriyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Ankara'nın muhalefetini anlatarak İsveç yetkililerine hitaben "Stockholm, boşuna uğraşıyorsun. Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına izin verdiğin sürece NATO üyeliğini kabul etmeyeceğiz." dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün Ankara'nın Karadeniz'e yeni askeri gemilerin gelmesine ve bu bölgedeki savaşların genişlemesine karşı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Montreux Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirterek, Ukrayna'daki savaşta yer alan tüm taraflardan birbirleriyle iletişim kurmalarını istiyoruz açıklamasında bulundu. Montreux Antlaşması, Türkiye ile küresel ve bölgesel güçler arasında Ankara'nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki deniz trafiğini kontrol etmesine izin veren bir anlaşmadır. 20 Temmuz 1936'da imzalanan bu antlaşma, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin gemilerin bulunma süresini 3 hafta ile sınırlandırıyor. Olağanüstü durumlarda Türkiye askeri gemilerin bu boğazdan geçişini yasaklama veya sınırlama hakkına sahiptir. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlara yönelik uyarısının ardından İstanbul'un merkezindeki Almanya Başkonsolosluğu da artan terör saldırısı riski nedeniyle çarşamba gününden itibaren kapatılacağını duyurdu. RIA Novosti'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirisinde şunları ekledi. Güvenlik yetkililerine göre Türkiye'nin İstanbul kentinde terör saldırısı riskinin arttığı ve bu nedenle bu kentteki Almanya Başkonsolosluğu çarşamba gününden itibaren kapalı olacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de Beyoğlu bölgesi ve Taksim Merkez Meydanı çevresinde herhangi bir saldırı olasılığının çok yüksek olduğu konusunda vatandaşlarını uyardı ve bu nedenle çok dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca halk merkezlerine gitmek ve kalabalık mekanlarda toplanmaktan kaçınmaları istendi. NTV 14 kişinin Türk güvenlik güçleri tarafından IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre NTV televizyon kanalı bu raporunda istihbarat teşkilatı MİT ve Türkiye polisinin terörle mücadele biriminin başkent Ankara'da 4 bölgede düzenlediği operasyonda IŞİD üyelerinin yakalandığını bildirdi. Siyonist rejim bu sabah Gazze şeridindeki bölgeleri bombaladı ve aynı zamanda Filistin direniş grupları Gazze şeridinin komşu kasabalarına çok sayıda roket atarak karşılık verdi. Siyonist rejim kabinesinin aşırı yanlısı İç Güvenlik Bakanı başka bir insanlık dışı eylemde Filistinli esirlere ekmek vermeyi yasaklattı. Ve son haberimiz Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyine düzenlediği saldırının ardından bu ülkenin iki vatandaşı şehit oldu, 4 kişi de yaralandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan hükümetinin İran ile ilişkileri bozma girişimleri başlığını taşıyor. İlham Aliyev hükümeti İran ile ilişkileri bozma doğrultusundaki kasıtlı çabalarının devamında Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarından İran'a yolculuk yapmamalarını istedi. İkinci Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin ardından İran konusunda yabancıların tavsiyelerine her zaman uyan İlham Aliyev hükümeti 31 Ocak Salı günü bir İran vatandaşının şahsi saiklerle İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı bahanesiyle Tahran'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisini boşaltmakla beraber İran'a seyahat uyarısı da verdi. Bu arada İlham Aliyev hükümetinin Dışişleri Bakanlığı çelişkili bir şekilde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz kentindeki konsolosluğunu açık tutacaklarını duyurdu ve İran'da ikamet edenlere daha dikkatli olun, konsolosluk hizmetlerinden yararlanmak için bu ülkenin Tebriz'deki başkonsolosluğuna başvurunuz uyarısında bulundu. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından İran'a seyahat uyarısı İlham Aliyev hükümetinin yabancıların tavsiyesi üzerine İran karşıtı yeni tur faaliyetlerinde ikinci adım olarak değerlendirilmelidir. Təcrübə isə göstərmişdir ki, başta İlham Aliyev olmaq üzərə Bakı yetkilileri bölgəsəl və dünya güç dəngələri bağlamında hər zaman kazananın arkasına saklanmaya çalışmışlardır. Bakı yetkilileri Azərbaycan Cumhuriyeti topraqlarını və bu ülkənin kaynaqlarını işgal edən yabancıların İran ilə gerilimi kazanacağını düşünərək İran karşıtı tutumlarını genişletməyə çalışdılar. Bu, yaklaşık yarım asırdır Amerika, İngiltere ve ırkçı rejim İsrail'in bölgedeki ve dünyadaki müttefiklerinin yardımıyla İran'ın direnişini yok edememesine rağmen gerçekleşiyor. Bunun nedeni ise açık ve net. Gerçek şu ki, Allah'ın yardım ettiği bir ülke dünyanın sahte güçlerinin hiçbirine yenilmeyecektir. Bölgedeki birçok uzmanın Bakü yetkililerinin İran'a karşı son dönemdeki tutumlarının yanlış olduğunu ve Bakü hükümeti için herhangi bir özel sonuca yol açmayacağını vurgulamalarının nedeni budur. Bu bağlamda Tebriz'de aktivist ve siyaset uzmanı olan Mehdi Nalbendi, İranlı vatandaşın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldırdığı günde şöyle söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı İsrail rejiminin iki Müslüman ve komşu ülke arasında şiddetli gerilim aşamasına yol açmak amacıyla Tahran ile Bakü arasındaki siyasi ilişkileri kesmeye yönelik bir eylemi olarak görüyorum. İran'ın kuzey sınırları ile uğraşıp Şam ve İsrail rejimine dikkatini azaltması amaç olarak görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist ve Batılı müttefikleri arasındaki son 44 yılda İran ile savaşın gerçekleri göz önüne alındığında Bakü yetkilileri biraz çağdaş tarih okumuş olsalardı büyükelçiliğin kapatılmasının yatsınamaz bir pişmanlığa yol açacağını anlamış olacaklardı. Benzer bir adım 2007'de Avrupa hükümetler tarafından alındı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Amerika'nın baskısıyla Tahran'daki büyükelçiliklerini 2007'de kapattı ancak eylemlerinin belirli bir sonucu olmayınca birkaç ay sonra hiçbir özel neden belirtmeden büyükelçiliklerini Tahran'a geri gönderdiler. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti büyükelçisinin Tahran'a dönüşü Batılı büyükelçilerin dönüşünden biraz farklı olacak gibi görünüyor. Çünkü genel olarak durum değişmiştir. Son trajik olaya bakıldığında geçen cuma Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne kişisel saikle silahlı bir kişinin saldırdığını söylemek gerekir. Bu saldırıda elçilik çalışanlarından biri öldü, iki kişi de yaralandı. Bu olayın hemen ardından İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri ile temasa geçerek Azeri tarafına saldırının terör amaçlı olmadığını ve bu bağlamda kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği konusunda güvence verdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ise hemen Tahran'daki Bakü Büyükelçiliği'ndeki yaralıları ziyarete gitti ve onları teselli etti. Genel bir özetle söylemek gerekirse Bakü yetkililerinin Tahran ile ilişkilerin atmosferini bulandırarak durumu daha zor hale soktuğu aşikardır. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da Müslüman temsilcinin Kongre'nin İslamofobik eylemlerini eleştirmesi başlığını taşıyor. Amerika Kongresi'nin Minnesota eyaletinden Demokrat ve Müslüman temsilcisi İlhan Omar, kimi cumhuriyetçiler Müslümanların kongrede olmasını istemiyor, bu yüzden de her gün bu yolda engel oluşturmaya çalışıyorlar dedi. İlhan Omar, Kaliforniya'dan Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi temsilcisi ve Temsilciler Meclisi sözcüsünün onun Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komisyonundaki varlığının devam etmesini engelleme girişimleri hakkında şunları söyledi. Bazı cumhuriyetçiler İslamofobik akımla hemfikir. Amerika Kongresi'nin Müslüman temsilcisi McCarthy gibi cumhuriyetçiler kongrede diğer Müslümanların sesi olabilecek bir Müslüman varlığına katlanmıyor, tahammül edemiyor dedi. İlhan Omar ayrıca şu açıklamalarda da bulundu. Pek çok cumhuriyetçi temsilci bir Müslümanın, bir mültecinin, bir Afrikalının bırakın dış ilişkiler komisyonunda görev yapmak şöyle dursun, kongrede bile olmaması gerektiğine inanıyor. McCarthy, Müslümanlara karşı koymak ve İslam karşıtlığı doğrultusunda adım atmak için Somali asıllı ilk Amerikalıyı ve kongreye seçilen ilk iki Müslüman kadından birinin dış ilişkiler komitesinden çıkarılmasını hedef almış durumdadır. Ancak İlhan Omar'ın görevden alınması için herkesin oy kullanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi üyelerinin bu alandaki oyları belirleyicidir. McCarthy'nin Donald Trump'ı destekleyen radikal bir cumhuriyetçi olarak İlhan Omar'ı Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç etmeye çalışmasının temel nedeninin özellikle anti-İslam yaklaşımı olmak üzere aşırı düşüncelerinden kaynaklanıyor. Bu arada İlhan Omar'ın İsrail karşıtı düşünceleri de önemli bir faktör olmuştu. Bu doğrultuda İlhan Omar, Tel Aviv'in Filistinlilere karşı eylemlerini, özellikle de Siyonist rejimin vahşice saldırılarını defalarca eleştirmiştir ve Washington'a İsrail'e mali ve askeri yardım sağlamayı yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştur. Bu nedenle Siyonist rejim, Amerikan Müslüman temsilcileri İlhan Omar ve Raşide Talib'in işgal altındaki Filistin'e gitmesine izin vermemiştir. İlhan Omar bu konuda İsrail hükümeti Filistin topraklarının işgalini eleştiren herkese aynı politikayla davranıyor dedi. Amerika'da özellikle Müslümanlara karşı sert bir tavır sergileyen cumhuriyetçilerin İslamofobi meselesi ve İslam karşıtlığını yayma ve Müslümanlarla karşı karşıya gelme ve hassas konumlara gelmelerini ve belirleyici konumlara gelmelerini engelleme çabaları son birkaç yıldır yoğunlaşmıştır. Aslında Amerika'da dahil olmak üzere Batı'da İslamofobi her geçen gün yeni boyutlar kazanarak İslam ve Müslümanlarla pratik karşılaşmalar anlamına gelen İslam karşıtlığının oluşmasına yol açmıştır. Bu karşılaşmalar farklı siyasi, sosyal medya ve şimdi de fiziksel boyutları bulmuştur. Yaygın ve sistematik İslamofobi dalgası resmi ve gayri resmi çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış, İslam ve Müslümanlara dair karışık ve çarpık bir imaj çizerken, Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar üzerinde birçok psikolojik ve hukuki kısıtlama ve baskılara da yol açmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Behman 1401, Hicri Kameri 11 Recep 1444 ve Miladi 2 Şubat 2023 Perşembe. ...103 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behman 1298'de Ayetullah Mutahhari dünyaya geldi. İran'da İslami hareketin başlamasıyla Şehit Mutahhari bu harekete katıldı ve 1342'de Savak tarafından tutuklandı ve hapse girdi ve serbest bırakıldıktan sonra Müslüman ve mücadelede teşekküllerin oluşmasına çalıştı. Nihayet Ayetullah Mutahhari Hicri Şemsi 12-15 1358'de Furkan terör örgütünce şehit edildi. O yıllarda Üstad Mutahhari İslami kültürün toplumda yayılması hedefiyle yoğun çalışmalarda bulundu ve İrşad Hüseyiniyesi ve Cavit Camisi ve Mescidül Cevat gibi dini mekanlarda genç nesiller başta olmak üzere toplumdaki diğer kesimlerin uyanmaları için büyük çalışmalarda bulundu. Ta ki 1351'de Savak tarafından tutuklandı ve minbere çıkma yasağı ile karşılaştı. Bütün bunlara rağmen Ayetullah Mutahhari faaliyetlerini ve ümmet imamının ülkedeki halk ve çeşitli gruplarla ve hareketin düşünce çizgisinin lideriyle irtibatını sürdürdü ve inkılap eşiğinde, inkılap konseyinde çok önemli roller üstlendi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1357'de Şah rejiminin asıl hamisi olan Amerika Dışişleri Bakanlığı, İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 12 Behmen'de Beşli Zehra'da Amerika'nın İran'a karşı müdahaleci siyasetlerine yönelik açıkça bakış açılarına dair görkemli konuşmasından sonra bu konuşmanın Amerika'ya karşı olduğu imasında bulundu. Soykırımcı rejim İsrail, İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesinden endişe duyduğunu bildirdi. Zira İmam ve İran halkının gaspçı, işgalci ve ırkçı İsrail rejimi muhalifi olduğunu biliyordu. TAS, İmam Hümeyni'nin İran'a döndüğü haberine yanıt olarak Ayetullah Hümeyni'nin İran'a dönüşünün o ülkedeki mücadeleyi belirleyici bir aşamaya getirdiğini duyurdu. Bugün İmam Hümeyni ile tanışmak isteyen çok sayıda insan Tahran'daki Alevi okulundaki evine gitti. İmam Hümeyni önemli konuşmasında her milletin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı. ...127 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1274'te İran'la önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Mirza Cevad Müçtehit Tebrizi vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de Fazıl bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevad Müçtehit Tebrizi din derslerini babasından öğrendi ve ardından Kutsal Necef-i Eşref'e gitti. Bu arada önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari ve Seyyid Hüseyin Kuh Kemere'den feyizler almasından sonra içtihat makamına ulaştı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1391'de İran'ın veteriner biliminin babası lakabını alan Doktor Muhammed Baba Muhayyer vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil'de dünyaya gelen Doktor Muhammed Baba Muhayyer veteriner doktorasını Tahran Üniversitesi'nden aldı ve ardından çevre bilimi post doktorasını da Fransa'nın Paris Üniversitesi'nden aldı. ...62 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1339'da önde gelen Müslüman alim Mirza Muhammed Hüseyin Fazıl Toni Tahran kentinde dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Altılı masada aday belirleme süreci. Görüşmeler hızlanacak.
Karar.
İbrahim Kalın'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı ile ilgili ön şart iddialarına yanıt. Asla kabul edilemez.
Yeni Asya.
Yolsuzlukta dibe doğru.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 31 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan 3. kez aday olabilir başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili anayasal engel meselesi sokaktaki vatandaşın yakından bildiği bir konu değil. Dolayısıyla muhalefet cephesi de bu konuyu gündeme getirip iktidar sözcülerine liderimizi sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri için böyle asılsız bir iddiaya sarıldılar deme fırsatı vermek istemiyordu. Ancak muhalefete muhalefet partisi altılı masayı suçlamak için son olarak bu gerekçeyi keşfedince konu gündeme gelmiş oldu. Böyle bir hukuksuzluğa nasıl ses çıkarmazsınız salvoları karşısında son günlerde bir iki açıklama yapıldı. Medyada bazı tartışmalar oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun üzerine iktidar cebinde sakladığı silahı şimdiden patlattı. Erdoğan'la sandıkta karşılaşmaya korkuyorlar. Onun için yeniden Sabih Kanadoğlu taktiklerini masaya sürdüler. Propagandası başladı. Belli ki mevcut Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylığına anayasadaki açık hüküm itibarıyla itiraz edilmesi siyasi mağduriyet olarak tescil edilmek isteniyor. İşte tam da burada altının çizilmesinde fayda olan nokta şu. Erdoğan 3. kez aday olabilir aslında. Anayasa bu imkanı tanıyor. Cumhurbaşkanlığının 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde. Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir, diyor 116. madde. Gerçi bunun için gerekli olan 360 sandalyesi yok iktidarın. Ama yine de çözümü var. Muhalefet partileri erken seçimin 6 Nisan'dan önce yapılması durumunda mecliste buna destek vereceklerini açıkladılar. Yani Erdoğan'ın 3. kez adaylığının da hukuken tartışmasız meşru yolu açılmış olacak bu şekilde. Ama iktidar bu yolu kullanmak istemiyor. Galiba şundan. Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. İktidar partisi de son zamanlarda hep eski gol paslarını hatırlayıp duruyor. Yine onlardan bir tane daha olsa fileleri yine havalandırsam diye ümitle bekliyor. Hatırdan hiç çıkmayan o eski gollük paslar ise 367 kararı, gezi eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi. Bunlar birbiriyle ilgisiz hadiseler ama ortak özellikleri yakın geçmişteki 3 kritik seçimde AK Parti tabanının konsolidasyonuna istemeden hizmet etmiş olmaları. Troll takımının her vesileyle ah keşke yeni bir gezi olayı patlasa veya yeni bir 15 Temmuz olsa şeklinde mesajlar verip durmasındaki garipliğin altında üstü örtüsüz bazı tehditlerin yanı sıra bir özlemin de olduğu anlaşılıyor. En azından yönetim katının eski güzel günlere duyduğu özlem. Ama eski güzel günlerin bugüne nispetle iyi yönetimine veya rasyonel politikalarına değil, seçim kazandıran fırsatlarına özlem. Çünkü iktidar partisi bozulan ekonomiden dolayı, savrulan dış politikadan dolayı, yolsuzluklardan dolayı, kötü yönetimden dolayı kaybettiği seçmenini kendisine çeki düzen vererek, iyi yönetime veya rasyonel politikalara yönelerek geri kazanmayı hiç düşünmüyor. Böyle bir düşünme tarzı yok nedense.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç Yüz, 31 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Millet İttifakı Hodri Meydan başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor.
4 parti ile kurulan Millet İttifakı'nın 6 ortak halinde genişleyerek devam edeceğinin ve seçime de birlikte gireceğinin ilan edildiği son altılı zirveden sonra verilen mesajların bir kısmını buraya da alalım. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene yeter cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçimi halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazırız diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacak. İktidar kaybettiği halk desteğini her tür hukuksuzlukla kapatmaya çalışsa da bu oyunu milletimizden aldığımız destekle bozacak ve Türkiye'yi özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti yapacağız. Tek adam düzenini sandıkta milletin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan. Cumhur İttifakı'nın başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Kadının kıyafet özgürlüğü ile başörtüsü kullanmasının amacını sorgulayan bu ifadeyi metinden çıkaran bir değişiklik önergesi verilmiş, son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Bu, Cumhur İttifakı'nın her zaman yaptığı gibi samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacını ortaya koymaktadır. Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini 6 partinin birliğinde görmektedir. Bu da bize tarihi bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye'nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye'de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Halkımız müsterih olsun. 6 parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında demokrasi aşıklarının yeter, söz milletindir diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır.
Emre Kongar 31 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde mutabakat metni Umut ve Belirsizlikler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ve bugünlere getirdiği Millet İttifakı, bu mutabakat metniyle seçimi kazandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden nasıl kuracağını ilan etti. Erdoğan AK Parti iktidarının 20 yıl boyunca yavaş yavaş, ince ince yıktıkları bir devleti yeniden inşa etmek hiç de kolay değil elbette diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu açıdan mutabakat metnindeki ilkeler, genellikle kabul edilen, demokratik rejimin temellerini oluşturan, Erdoğan, AK Parti iktidarı tarafından yok edilmiş olan, evrensel temel hak ve özgürlüklere ilişkin ilkelerden oluşuyor. Yolsuzlukların, soygunların ve liyakatsizliklerin önlenmesi için bazı önemli somut önlemleri de içeriyor. Bu açılardan mutabakat metninin olumlu ve umut veren bir belge niteliği taşıdığı açık. Tam bu noktada bu olumlu belgenin iki önemli eksiği göze çarpıyor. Birinci eksik, mevcut şahsım devletinin sadece kurumlarda değil, bu kurumların içindeki kadrolarda, yani insan malzemesinde yol açtığı yıkımın hangi yöntemle ve nasıl onarılacağı sorunudur. İkinci eksik, bu metnin temel hak ve özgürlükler konusunda tarihsel olarak tek güvence niteliği taşıyan CHP ile temel hak ve özgürlükler konusunda iyi bir sınav verememiş olan öteki 5 sağcı parti arasında ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği çok belirgin bir takım ödünlerle imzalanmış olmasından kaynaklanan siyasal, ideolojik, soyut ve somut belirsizliklerdir. Örneğin birinci eksikliğe bakalım. Şahsım devleti rejiminden güçlendirilmiş parlamenter rejime geçiş sürecinde kurumları yeniden düzenlemek nispeten kolaydır. Nitekim belgenin 57 ile 95. sayfaları arasında kurumların nasıl düzenleneceği anlatılmıştır. Ama bu kurumların içine yerleştirilmiş olan yeteneksiz, liyakatsiz, eğitimsiz, partizan, ilkel kadrolar nasıl temizlenecektir? Sivil ve askeri bürokrasideki kadroların temizlenmesi nispeten kolaydır. Ama özellikle yargıdaki, üniversitedeki ve uzmanlık isteyen RTÜK, BİK, BDDK, DDK gibi devlet kurumlarındaki partizan ve ilkel kadrolar nasıl temizlenecektir? Bir temizlik süreci hakkında şimdiden ayrıntılı önlemlerin ilan edilmesinin sakıncalarını elbette görüyorum. Ama belgenin bu eksikliğini işaret edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. İkinci eksiklik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin vurgulanmasında ve bu ilkelerin korunmasında görülüyor. Bu eksiklik, Anayasa Mahkemesi başta olmak kaydıyla yargının bağımsızlaştırılmasında ve Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı koruma konusundaki yetkilerinin yeterince net ve ayrıntılı olarak genişletilmemiş ve belirlenmemiş olmasında ortaya çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsurey Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsurey Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsurey kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı zaferinde Velayet-i Fakih'in rolü.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümü'nün eşiğindeyiz.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde 1979 yılında İslam İnkılabı'nın zaferinde Velayet-i Fakih'in rolünü ele alacağız.
İnsan yaşam tarihi incelendiğinde çıkar çatışmaları ve inanç farklılıkları nedeniyle insanların her zaman hak ile batıl olmak üzere iki cephede karşı karşıya geldikleri ve bu savaşların Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi hakkın batıla karşı tam zaferine kadar devam edeceği görülmektedir. Hak ile batıl arasındaki bu mücadele farklı dönemlerde farklı güçlerin etkisinde kalmıştır. Kuşkusuz tüm toplumlarda güç, liderin rolünden ve konumundan kaynaklanır. Hicri Şemsi 1357, miladi 1979'da İslam İnkılabı zaferiyle birlikte liderlik kavramı ve genel olarak güç kavramı değişti. Bu gelişme daha çok rehber gibi üstün bir gücün halkla bağlantısı türündendi. Zira İran İslam İnkılabı'nın ilerleyişi ve zaferi sırasında Velayet-i Fakih çerçevesindeki rehberlik İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasına sebep oldu. Esasen İran İslam İnkılabı'nın zaferinin önemli başarılarından biri Velayet-i Fakih teorisine dayalı İslami nizamın kurulması olmuştur. Velayet-i Fakih, inkılabın sadece zafer döneminde değil, ondan sonraki birçok krizin aşılmasında da eşsiz bir rol oynamıştır.
Şia mezhebinde tevhid, nübüvvet ve meada ilaveten, adalet ve imamet olarak iki temel ve önemli inanç da vardır. Bu iki ilkenin siyasi bileşeni, Ehlibeyt imamları aleyhisselam ve Hazreti Mehdi'nin büyük gaybeti ardından en seçkin insan, yani müçtehit, bir fakihin Müslümanların işlerini üstlenmesi zaruretidir. Bu inanca göre müçtehit fakihler, masum imamların ardından halkı ve siyasi nizamı hidayete erdirme gibi ağır sorumlulukları vardır. Ve velayeti fakih ise gaybet döneminde Allah'ın şeriat yasasının iradesi ve hakimiyetini kullanma izni olan tek mercidir. Bu yüzden velayeti fakih Hazreti Mehdi'nin gaybeti döneminde İslami hükümet sistemi için kullanılan bir terimdir. Ve fıkıhta içtihat mertebesine ulaşan kimse tarafından İslami toplumun idaresini üstlenen ve İslami toplumun liderliğini yapacak şartlara sahip olan kimsedir.
İslam düşüncesine göre toplumda hükümetin varlığı zaruridir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamların var olduğu dönemi mahsus değildir. İslam'ın hükümlerinin kapsayıcı ve kalıcı olması, Ehlibeyt imamlarının 12.si Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın da gaybeti döneminde bunun zaruri bir konu olmasını gerektiriyor. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimleri kendi halifesi ve peygamberlerin varisleri bilmiş ve Hazreti Ali aleyhisselam da onları halkın hakimleri bilmiştir. Hazreti Ali aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın ve İslam'ın Müslümanlar hakkındaki hükmüne göre rehberlerinin ölümü veya katlinin ardından ister sapmış olsun ister hidayet bulmuş olsun, Resulullah'ın sünneti ve yargı hükmüne arif, dindar ve iffetli olan rehber seçilmeden hiçbir şey yapmaması farz kılınmıştır ki kamu malını toplasın, hac ve cuma namazı kıldırsın ve sadakaları toplasın.
Böylece İslami toplum için liyakatli bir rehberin seçilmesi diğer her işe göre önceliklidir. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam da bir hadiste şöyle bir vurguda bulunuyor. İşlerin başı ve kaynağı ilahi alimlerin elindedir. Onlar ki ilahi helal ve haramda emanettardırlar. Fakat İmam Zaman'dan bir hadiste açıkça hadis ravilerini veya başka bir ifadeyle fakihleri gaybeti döneminde kendi halefleri olarak tanıtıyor ve şöyle buyuruyor. Havadis ve olaylarda bizim hadis ravilerimize rücu edin ki onlar benim size hüccetlerimdir ve ben Allah'ın hüccetiyim. Bu değerli hadis dikkate alınarak günlük olaylar ve meselelerde İslami marif ve hadislerle aşina olanları izlemek gerekir. Böylece velayet-i fakih, Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybeti döneminde İslam'ın siyasi teorisinin temeli ve eksenin en önemli direğidir.
İslam İnkılabı'nın şekillendiği sırasında İmam Hümeyni velayet-i fakih rolünü üstlendi. İmam, inkılabın mimarıydı ve inkılapçı güçlerle liderlik ederek aralarında koordinasyon sağlardı. İmamın halka eşlik etmesi ve onlarla gönül birliğinde olması, istikbara karşı mücadelesi ve zalimlere karşı yılmaz mücadelesi, ayrıca mazlumları ciddiyetle savunması, açık sözlü olması, cesur ve uzlaşmaz olması ise imamı bir velayet-i fakih olarak İslami toplumdaki konumunu daha da saygın ve sevilen yapıyordu.
İslam İnkılabı, Amerika'nın batı ve Rusya'nın da doğunun liderliğini yaptığı ve uluslararası alanda her türlü gelişmenin Amerika veya Rusya bloğuna bağlı olmadan mümkün olmadığı bir ortamda gerçekleşti. İslam İnkılabı'nın yaşanması büyük ve müstesna bir olaydı. Devrim sosyologlarını hayrete düşüren bir inkılaptı. Böyle bir ortamda İmam Hümeyni, cihat ve şehadet kahramanı yani İmam Ali aleyhisselam ve büyük evladı İmam Hüseyin aleyhisselamı örnek almakla bir yandan onların uygulamadaki davranışlarını İran'da var olan durumla kıyaslıyor, diğer yandan da Pehlevi rejimini Yezid rejimiyle kıyaslıyordu. Bu hareket ise Müslüman halkın coşması ve birlikte hareket ederek Pehlevi rejimine karşı ayaklanmasına sebep oldu.
Tahran Radyosu.
İnsan toplumlarına örgütlenmeden sosyal akımlara kadar şekillenen tüm süreçlerde liderin konumu temel ve inkar edilemezdir. Rehberin dünyadaki öne çıkan rolünün en önemli ve somut örneklerinden biri, tarihin farklı dönemlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen halk ayaklanmalarının ve devrimlerin desteklenmesi ve rehberlik edilmesidir. Toplumun hedeflerini gerçekleştiren en önemli faktörlerden biri, ittifak içinde olan bir hükümete sahip olmak ve İslami toplumun hidayetini üstlenen, hakkı kabul eden bir rehberdir. İslam'a göre velayet-i fakih hem lider konumundadır hem de tesbih taneleri gibi olan toplumun bütün kesimlerini birbirine bağlayan bir tesbih ipliği gibidir.
İslam İnkılabı'nın düşmanlarının tüm entrikalarına rağmen 40 yılı aşkın başarı ile devam ederek ilerleyen önemli getirilerinden biri velayet-i fakih konusudur. Bu arada İmam Hümeyni'nin bu teoriyi inkılabın şekillenme süreci ve de ardından gerçekleştirebilen biri olarak sahip olduğu rolü çok önemlidir. Fakat imamın İran halkı ve tüm dünya Müslümanlarına en büyük hediyesinin velayet-i fakih ilkesine dayanan İslami hükümet planıdır. Tabii ki İslami hükümet planı ve hükümranın şartları asırlar öncesinden Şii ve Ehl-i Sünnet Müslümanları arasında vardı. Fakat İmam Hümeyni bu konuyu bağımsız ve temel bir konu olarak gündeme getirmesi, akli ve nakli delillere dayalı olarak açıklaması büyük önem taşıyor. İmamın bu işi İslam İnkılabı zaferinden uzun süre önce başlamış ve Velayet-i Fakih kitabı ise işte bu önemli ilkenin açıklamasıdır. İslam'ın bu ilerleyici ilkesinin en önemli mesajlarından biri, bu ilahi dinin siyasete hem de en yüksek düzeyinde huzur bulmasıdır.
Daha önce de belirtildiği üzere İslam son semavi dindir ve İslam toplumun hükümet ve yönetim dinidir. İslam ümmetini İslam ve Müslüman düşmanlarının şerrinden korumak ve içinde adaleti tesis etmek için İslam toplumunun her zaman bir hükümdara ve lidere ihtiyacı vardır. Velayet-i fakih teorisi, İmam Hümeyni'nin öne sürdüğü ve açıkladığı yenilikçi teorilerden biridir. İslam İnkılabı'nın zaferiyle bu teori, İran İslami Nizamı ve hükümetinin temeli haline geldi ve daha sonraki 10 yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin korunmasının ve sürdürülebilirliğinin temel direği haline geldi.
İslam İnkılabı'nın devamında velayet-i fakihin rolü, ülkenin genel politikalarına yön vermek ve çizmek, sapmaları ve komploları önlemek, bunlarla mücadele etmede kendini göstermiştir. Aslında velayet-i fakih, İslami sistemin sembolü ve bekasının, olası tehlike ve sapmalardan, gelecekteki krizlerden korunmasının garantörüdür. Ve İslam Cumhuriyeti sisteminin bu ana ve temel direği olmadan, İslam İnkılabı hareketini yücelme yolunda sürdürmek mümkün değildir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin basiretli ve bilinçli liderliği, İslam İnkılabı'nın devam etmesinde velayet-i fakihin konumu ve rolünü en iyi şekilde çiziyor. Ayetullah Hamenei, İslam Cumhuriyeti nizamında velayet-i fakihin konumu hakkında şöyle buyuruyor. Velayet-i fakih, nizamın mühendislik konumu ve nizamın yön ve çizgisinin korunması ve sapmalarını engellemesidir. Nizamın ideal ve yüce amaçlarına yönelik genel hareketini korumak ve izlemek, velayet-i fakihin en önemli ve temel görevidir.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 günü münasebeti ile hazırladığımız dizi programımızın bu bölümünde İslami toplumlarda velayet-i fakihin rolü ve konumu hakkında konuştuk.
Bizleri www.parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Altyazı M.K.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberiyle başlayan ve son İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın eşsiz şahsiyetinin bir bölümüyle tanıştık. Şimdi o Hazretin yaşamını irdelediğimiz programımızın son bölümünde bu büyük kadının ilham veren ve ibret kaynağı olan kişiliğinin önemli noktaları ile tanışmak istiyoruz.
Hazreti Fatıma İslam tarihinin simge kadınlarından biriydi ve birçok fazilete ve keramete sahipti. Hazreti Fatıma'nın en seçkin özelliklerinden biri, İslam peygamberinin has saygı ve sevgisi ve ilgi odağında yer almasıydı. Bu bağlamda Şii ve Sünni rivayetlerde birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'ye ilgisi ne zaman bir yolculuğa çıkacak olursa, en son o Hazreti ile vedalaşacak kadar fazlaydı. Nitekim dönüşte de ilk görüştüğü insan, kızı Hazreti Fatıma'ydı. Aslında bu saygı ve sevginin sırrı Hazreti Fatıma'nın iman ve salih amelinin en mükemmel mazharı olmasıydı. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın sevgisi Resulullah Efendimiz'in kalbine ve ruhuna yerleştirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amelde bulunanları Yüce Allah onlara yönelik aşk ve sevgiyi gönüllere yerleştirdiğini buyuruyor.
Bundan başka Allah Teala tüm peygamberlerin arasında bir tek İslam peygamberini doğrudan ve hiçbir aracı olmaksızın emrederek insanlardan risaleti için yakınlarının sevilmesinden başka hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyurmaktadır. Bu ayette ilahi emir söz konusu olduğundan Hazreti Fatıma'nın en bariz müstakı olan Ehl-i Beyt fertlerine yönelik sevgi ve saygı başta İslam ümmeti olmak üzere herkese vaciptir.
Yüce Allah bu emrenin hedefini bir başka emir ile açıklamıştır. Allah Teala peygamberine hitaben insanlara Rabbine doğru bir yol seçmek istemenin dışında risalet için hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyuruyor. Yani Resulullah'ın Ehl-i Beytine yönelik aşk ve sevgi gerçek ilahi yola adım atmaktır. Bu yüzden günlerden bir gün Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'nın elini tuttuğu bir sırada şöyle buyurur. Onu tanıyan veya tanımayan herkes bilsin ki bu Fatıma, Muhammed'in kızı, benim kalbimin ve ruhumun bir parçasıdır. Kim onu incitirse beni incitmiş olur ve kim beni incitirse Allah'a incitmiştir. Allah Resulü bir başka yerde kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurur. Ey Fatıma, Rabbin senin hoşnutluğuna hoşnut olur ve senin öfken ile öfkelenir.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt hakkında tüm tutumlarında duygusal bağlardan ziyade inanç temelinde bağları bulunduğunu ve o hazretin her eylemi Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiğini gösteren bir başka macera, Allah Resulü'nün Necranlı Hristiyanların din adamlarıyla mübahale etmesidir. Bu macerada gerçi Allah Resulü Hristiyanların tüm sorularına cevap verdi fakat yine ikna olmadılar. Bu yüzden Resulullah Efendimiz onlara hakkaniyetini ispat etmek için mübahale önerisinde bulundu. O kader belirleyici anda Yüce Allah peygamberini onlara her iki taraf evlatları ve kadınları ve canları kadar sevdiklerini getirmelerini ve ardından birbirini lanetlemelerini ve yalancının ilahi lanete maruz kalmasını söylemesini buyurdu. Beklenen günde ve saatte Necranlı Hristiyan heyet Allah Resulü evlatları arasından Hasan ve Hüseyin'i ve kadınlardan Hazreti Fatıma'yı ve erkeklerden de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirdiğini görünce şaşkına döndüler ve ilahi azaptan korkarak mübaheleden çekildiler. Bu gelişme Allah Resulü'nün başta kızı Hazreti Fatıma olmak üzere Ehl-i Beyt'ine yönelik aşkın ve sevgisinin ilahi ve semavi temeli olduğunu gösteriyor.
Gerçi Hazreti Fatıma çocukluk çağı ve kısa ömrü boyunca Allah Resulü ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın engebeli yaşamlarında ve acı tatlı tüm anlarında onların yanındaydı. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine Kadir-i Hum'da imamet ve velayet ve hilafet makamına seçilerek Resulullah tarafından bu makama atandığında Hazreti Fatıma yeni ve ağır bir sorumluluğa hazırlanması gerektiğini anladı. Hazreti Fatıma o andan itibaren Hazreti Ali'ye bir eş olarak bakmanın yanında tüm sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi ve cihadi alanlarda izlemesi gereken ve o Hazretin adım attığı yola adım atması gereken bir imam ve bir önder olarak bakmaya başladı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha basireti ve derin bakışı ile yaşanan gelişmelerden hareketle İslam ümmeti İmam Ali aleyhisselam ile Kadir-i Hum'da biat etmesine karşın sözlerine bağlı kalmamaları ve o hazreti bırakmaları ve dinin kemali ve ilahi nimetin tamamlanması ona bağlı olan imamet yolu saptırılmasından endişe ediyordu. Maalesef Hazreti Fatıma'nın bu kaygısının gerçek olması pek uzun sürmedi. Özellikle Allah Resulü hastalanarak sağlığı günden güne kötüye gitmeye başlaması ve sonunda Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesinin ardından bu kaygı gerçekleşmeye başladı. Allah Resulü rihlet ettikten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam ve Selman ve Miktad ve Ebu Zer gibi seyrek sayıda sahabenin dışında Allah Resulü'nün sahabesi o hazretin naaşını bıraktı ve Kadir-i Hum'da tarihi hamaseti unutarak ve ilahi emri ve Allah Resulü'nün fermanını göz ardı ederek İslami toplum için halife belirlemeye kalkıştı.
Bu şartlar Hazreti Fatıma'ya katlanamayacak kadar ağır geldi. Öyle ki hasta yatağına düştü. Ancak sorumluluk duygusu Hazreti Fatıma'ya duyarsız kalmasına müsaade etmedi. Ve kamuoyunu aydınlatmak için Haşimoğullarından bazı kadınları yanına alarak camiye geldi. Sahabe o Hazreti için bir perde astı. Hazreti Fatıma babası Allah Resulü'nün hicranına dayanamıyor ve sürekli gözyaşı dökerek konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah Muhammed'i risalet ile görevlendirdi ki emrini yerine getirsin ve hükmünü uygulasın ve hedefini gerçekleştirsin. İnsanlar inançlarında dağınıktı ve küfür ve cehalet ateşinde yanıyor. Putlara tapıyor ve Yüce Allah'ın emirlerine umursamıyordu. O zaman Muhammed'in varlığı bereketiyle karanlıklar aydınlık oldu ve cahillik bertaraf edildi. Şaşkınlık ve yanlış perdeleri aralandı. Babam insanları hidayete erdirmek için kıyam etti ve gönlü kör olanların gözünü açtı ve İslam dinine ve doğru yola hidayete erdirdi. Daha sonra Yüce Allah peygamberine yüce ve pak nurunu mihribanlık ve rağbet ile melekuta götürdü. Şimdi babam bu dünyanın tatsızlıklarından gönlü rahattır ve ahiret sarayından meleklerle bir aradadır ve bağışlayıcı Allah onu kendi ridvanına yerleştirdiği bir sırada ilahi katın yakınındadır.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha konuşmasının devamında camideki insanlara hitap ederek şöyle devam etti. Ey insanlar, siz Allah'ın emrettiği ve men ettiklerinin temsilcileri ve dinin ve nübüvvet ilminin taşıyıcılarısınız. Kendinizden emin olun. Sizler İslam dinini başka milletlere tebliğ etmelisiniz. Resulullah'ın hakiki halifesi Ali sizin aranızdadır. Allah daha önce ona itaat etmeniz için sizlerle ahit bağladı. Ali Allah'ın konuşan kitabı ve sadık Kur'an ve parlayan nurdur. Ali'nin basiret gözü aydın ve batını ve fıtratı aşikardır ve başkaları onun makamını arz etmektedir. Ali'yi izlemek insanı ilahi rıdvan cennetine götürür. Sözlerini dinlemek kurtuluşa vesile olur. Ali'nin varlığının bereketiyle ilahi nurani hüccetleri almak mümkündür. Ali'nin yardımı ile ilahi vacipleri ve haramları tanıyabilir ve ilkeli ve mantıklı ve aydın delillerle şeriat yasaları ile tanışabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Baba aşkı ve sevgisi Allah Resulü'nün Ehl-i Beyti hakkında onca vurgusuna rağmen karşılaştığı zorluklar ve ihanetler ve en önemlisi Hz. Ali Aleyhisselam'ın kesin hilafet hakkının gasp edilmesi sonucunda Hz. Fatıma'nın sabrını tüketti ve o hazret bir rivayete göre hicretin 11. yılın 3 Cemadüs-Sane ve bir başka rivayete göre de 13 Rebiyus-Sane tarihinde Allah Resulü'nün melekuti rihletinden 75 veya 95 gün geçmeden hayata gözlerini yumdu. İslam peygamberi vefat ettikten sonra o hazretin ehli beytine yürenik zorluklar ve sıkıntılar o kadar arttı ki Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle vasiyet etti. Ali'cim beni kendin gusül et ve sonra kefen giydir ve defnet. Beni gece vakti defnet. Bana zulmedenlerin hiçbiri benim cenaze törenime katılmalarını istemiyorum.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha gençlik çağının doruğunda Hak Teala'nın davetine lebbek demesine rağmen kendisinden ebedi bir örnek geride bıraktı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha eşsiz ve örnek bir kadın, iman ve takva abidesi, basiretli, sorumlu ve yükümlü bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha vefakar bir anne, sade bir yaşama olan maneviyat ve ibadette örnek bir kadındı. Hazreti Fatıma zorlukların karşısında sabretmesini bilen, insanların acılarını yakından hisseden, fedakar, ahlaklı ve takvalı bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha tehlike sırasında düşmanla savaşan ve velayet ekseninden ayrılmayan ve kelimenin tam anlamıyla tüm ahlaki faziletlere ve ahlaki mekarime sahip olan ilahi bir insandı. Yüce Allah'ın sonsuz selamı, tarih boyunca beşeri camianın en mükemmel kadını olan Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın üzerine olsun.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberiyle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Meclis Başkanı gücü halk ürettiğini belirtti. Şehriyarı İslam İnkılabı dünyanın atmosferini değiştirdi. İran milleti kendi devrimi ve toprak bütünlüğünden yana dimdik ayakta. Bahreyn'i batı ülkelerin Kur'an'a hakaretinin normalleşmesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran hakkında yeni iddialar ileri sürüldü. İsfahan'da saldırılan mini İHA'ların kimliğinin belirlenmesi başladı. Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı olduğunu bildirdi. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.